Değerli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlarımız, bugün ileriki haftalarda da konuşmayı planladığımız üçlü bir kavramı gündeme alacağız. Anadolulaşmak, Türkleşmek ve İslamlaşmak. Bugün bu düşünce setinin, bu kavram setinin ilki olan Anadolulaşmayı konuşacağız kıymetli hocamızla birlikte. Osmanlı Tanzimat sonrası özellikle milliyetçilik akımlarının da ortaya çıkmasıyla birlikte yeni bir kurtuluş reçetesi hazırlığında aslında milliyetçilik, Türkleşmek daha doğrusu gündeme gelmişti. Belki bu setin içerisinde bulunmayan diğer bir kavram da Garplılaşmaktı, Batılılaşmaktı. Biz onu bu düşünce seti içerisinde konuşmayacağız. Ama biz Anadolulaşmak, Türkleşmek ve İslamlaşmayı konuşacağız. Bugün de ilk konumuz Anadolulaşmak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ
nasılsınız?
Olun. Çok şükür. Sizler nasılsınız?
Çok İyisiniz teşekkürler inşallah. Hocam. Hocam bu bizim düşünce dünyamızda biz Türkleşmeyi, İslamlaşmayı, Batılılaşmayı çokça duyuyoruz, okuyoruz, biliyoruz. Özellikle son 150 yıllık tarihimizde, Cumhuriyet'e hazırlık yıllarında Yusuf Akçura'yla, Ziya Gökalp'le özellikle Türkleşmek, Batılılaşmak, İslamlaşmak çokça gündemimize sokuldu, yazıldı.
Evet.
Anadolulaşmak aslında temsilcileri olmakla birlikte Türk düşünce tarihinde çok dile getirilen bir kavram değil.
Evet.
Bu düşünce seti içerisinde belki daha az önemi mi var, yeri mi var?
Evet.
Biz Anadolulaşmayla tam olarak neyi kastediyoruz hocam?
Şimdi Türkiye'nin düşünmesi gerekiyor hakikaten. Yani biz epeydir Avrupa Birliği ile entegrasyon çerçevesinde Avrupalılaşmak veya şimdi son 5-6 senedir Avrasyacılık alternatifi ortaya çıktı. Bu iki uluslararası ve aynı zamanda ulusal düzeyde de etkisi olan düşünce akımlarıyla birleşerek dünyaya bakmaya çalışıyoruz. Ülkemize bakmaya çalışıyoruz. Meselelerimizi bunlar üzerinden giderek çözmeye çalışıyoruz. Bence buradan biraz çıkmamız gerekir yani. Türkiye, Türkiye olarak düşünmeli. Biz Türkiye'de yaşayan insanlar kendi fikri akımlarımızla, düşüncelerimizle hareket etmeli, fikir üretmeli, dünyayı böyle görmeye çabasında olmalıyız. O nedenle bu akımlar evet daha önce de Osmanlı'nın son yüzyılında konuşuldu, üzerinde duruldu. Ama bitmedi bu. Sonra iyi ki konuşuldu. Osmanlılar dediler ki biz gittikçe topraklarımızı kaybediyoruz. Gittikçe Avrupa'nın egemenliği karşısında efendim sömürge haline geliyor topraklarımız. Bundan nasıl kurtulabiliriz diye düşündüler ve hakikaten işte bu düşünmeyi Türkleşmek üzerinde yapan aydınlarımız oldu. Onlar dedi ki hayır biz batılılaşma yerine Türkleşerek, Türklerin kendilerine bakarak, kendi dinamizmlerinden yararlanarak hareket etmeli. Belki bunu konuşacağız. Sonra İslamlaşmak diye İttihad-ı İslam çıktı İslam temelinde. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte farklı bir konsepte yöneldik. Ne kadar Cumhuriyet ideolojisi birinci meclisin tasfiye edilmesinden sonra Türkçülükten bahsederse bahsetsin aslında bir Türkleşme durumu yok.
Evet.
Onu belki ileride konuşacağız. İslamlaşma zaten tasfiye edildi. Onu da konuşacağız. Anadolulaşma ve Batılılaşma vurgusu öne çıktı. Bir yanıyla yeni rejim yeni bir ideoloji olarak her şeyiyle batılılaşma seçeneğinden yana tercih koydu. Giyim, kuşam, alfabe, kurumlar, devletin kurumsallaşması,
din, devletin dinle ilişkileri.
Dinle ilişkileri, her şeyiyle bir batılılaşma. Ona tümüyle teslim olan bir bakış açısı var burada. Şimdi biz Türkiye'de bunu aşıyoruz. Bugün Türkiye'de Avrupa Birliği'nin merkezinden giderek bakma anlayışı da etkisini azalttı. Yani o ruhen Avrupa'yı olan, ona teslim olan aydınları saymazsak bu konuda, Türkiye'nin genel gidişatı konusunda daha burada bakarak düşünme çabasına olan insanlar var. Anadolulaşma o nedenle yeniden gündeme geliyor. Mesela Anadolu mayası diyoruz, Anadolu irfanı diyoruz, Anadolu evlatları diyoruz, Anadolu'dan memleket diyoruz. Böyle Anadolu'luk çerçevesinde Anadolulaşma dediğimiz bir yönelim var. Yani evet. Türkiye'nin bugün Anadolu dediğimiz coğrafyasının kültürel varlığını, düşünce varlığını, tarihsel varlığını, inanç özelliklerini dikkate alarak yeniden Türkiye'ye ve dünyaya bakma tutumu öne çıkıyor.
Hocam şöyle diyebilir şimdi, miyiz? Yani bu şu an Cumhuriyet'in o erken dönemini konuşmuyoruz. Evet. Bugün içinde baktığımız zaman bir Anadolulaşmadan bahsediliyorsa
evet.
Bu bir şeyin karşılığına mı denk geliyor? Bir antitezi midir bu şu an? Yani evet Avrupa Birliği müktesebatından ya da Avrupa Birliği rüyası diyelim tırnak evet, içinde kullanıyorum. Güzel. Biraz ondan doğru uzaklaştık. Diyorsunuz. Bir takım komşularla ilişkiler var. Hani Rusya, Ukrayna savaşı var. İşte Yunanistan meselemiz var. Bir tarafta Ermenistan var, İran var, İsrail var. Suriye ile yaşadığımız evet. meseleler var. Bu iklimde yani bu yaşadığımız bu ekosistemde tam neye karşılık geliyor? Evet. Bir şeyin antitezi midir yoksa yeniden bir küllerinden doğmak mıdır? Küllenmiş bir düşüncenin yeniden ortaya çıkması evet. mıdır? Hani ona çok da güzel. Bir perspektif açarsanız.
Çok güzel bir soru hakikaten. Çok külliyatlı ve güzel bir soru oldu. Bu Anadolulaşma belki Cumhuriyet'in başlattığı Anadolu'luk harekatından farklı.
Evet.
Önce isterseniz Cumhuriyet'in başlattığı Anadolu'luk hareketini evet. konuşalım. Sonra da bugünkü bugün, durum evet. nedir ona ya gelelim.
Özü neydi? İlk evet. Muharrik sebep ne bu buna?
Nedir bu? Niye bu? Evet. Anadolu'yu mayalayalım, Anadolu irfanı, Anadolu'ya dönelim. Bu neden gündeme geliyor? Ona bakalım. Cumhuriyet döneminde ilk yıllarında işte 30'larda, 40'larda, 50'lerde, 60'larda hep gündeme gelen Anadolulaşma fikriyatı temelde Türkiye'nin artık Türklerin, Anadolu'da yaşayan Müslümanların kendilerini artık Osmanlı'nın emperyal ufkuyla tanımlamak yerine, geniş üç coğrafyasında tanımlamak yerine bir dünya düzeni içinde, bir dünya anlayışı içinde tanımlamak yerine sadece Anadolu sınırlarında mukim olan, buraya yerde yerleşik olan, burayla sınırlı olan bir iddia ile var olduğunun mesajını vermek istiyor yeni rejim aslında. Evet. Bizim Anadolu dışında bir iddiamız yok. Biz Anadolu içinde varız. Dolayısıyla Türklük de Anadolu içinde savunulur. Anadolu dışında kalan diyelim Türkler Orta Asya'da olsun, Irak'ta olsun,
Balkanlarda olsun
yani bu Türklerin bir şeyi yok artık. Bu Türklerle ilgili bir iddia yok. Bunlarla ilişkin bir arayış yok. Bunlarla etkileşim arayışı yok. Sadece Anadolu içindeki Müslümanlık da öyle. Müslümanlığı da Anadolu sınırları içinde tanımlama, yorumlama, değerlendirme var.
Evet.
Sosyalizm de Anadolu temelinde var. Bu Cumhuriyet ideolojisinin önemli alt çizgilerinin birisidir. O nedenle herkes Anadoluculuk fikriyatını savunuyor. Onu görüyoruz. Mesela Melih Cevdet Anday.
Bu manasıyla İslamcılıktan da ayrılıyor mu hocam?
Yok.
Yani hani o bizim İslamlaşmanın bir yan söylemi de hani ümmetçilik,
evet.
İslam dünyası, İslam coğrafyasıyla da hemhal olmak, evet. onlara da dert edinmek. Bu manada da bir ayrışma söz konusu mu İslamlaşmada?
Tabii. Yani orada da mesela
yani Anadolu coğrafyasındaki Müslümanlar ve Türkler bizi kesinlikle, ilgilendiriyor.
Kesinlikle.
Evet.
Sadece bu ilgilendiriyor. Yani ey Müslümanlar sizin ilgilenecekseniz Müslümanlıkla Anadolu'yu sınırları içinde ilgilenin. Türklerle ilgilenecekseniz Anadolu içinde.
Evet.
Yani sadece kendinizle ilgilenin. Dünyayla ilgilenmeyin.
Evet.
Bir dünya ufkunuz olmasın. Bir Orta Doğu ile ilgilenmeyin.
Evet.
Bir Balkan'la ilgilenmeyin. Ana söylem bu. O nedenle bu dönemde Melih Cevdet Anday gibi insanlar mesela Anadolu'daki eski uygarlıkları gündeme getirirler.
Evet.
Yani burada diyelim Grekler yaşamış, efendim burada Hititler yaşamış, burada işte diğer
Etiler Latinler, yaşamış. Evet.
Değil mi? Romalılar
evet, evet.
yaşamış. Latince Mesela Latince'nin ders müfredatına konulması talepleri var
bu dönemde. Akdeniz Havzası'nın bir parçasıyız.
Bir parçasıyız gibi. Tamamen seküler aydınlar ve batıcı aydınlar da Batı dünyası üzerinde genel bir emperyal arayışı yok. Onlar da tamamen yine Anadolu'ya bağlı kalarak düşünmeye yöneliyorlar. Türkçüler de yine Anadolu, yani aslında Anadolu Türklerdir. Kaynağı Türktür, etiler de Türktür vesaire.
Evet, evet.
Buraya bağlı kalarak düşünmeye başlıyorlar. İslamcılar da öyle. Mesela Nurettin Topçu tam İslamcı diyemeyiz ama İslam'ı temel alarak bakan önemli entelektüellerden birisidir ve Nurettin Topçu da Anadolucudur mesela.
Evet.
Yani bin yıl derken bin yılı sadece Anadolu sınırları içinde algılayan bir tutumu var.
Hatta İslamcı rengi taşıyan ve Anadolucu olan en önemli temsilci değil mi hocam,
evet,
Nurettin Topçu?
Evet, yani doğru, evet, diyorsunuz. Selçukluları vurgular ve, evet, Selçukluları bir Anadolu. Küçük Selçuklular diyoruz ya, evet, biz yani. Anadolu Selçuklar Devleti diyoruz. Evet. Yani bu sınıflamaları tarihçiler daha iyi bilir ama. Dolayısıyla Anadolu'daki Selçukluları baz alıyor. Nurettin Topçu'yu seviyoruz ama yani sonuçta düşünce adamımız ama biz de düşünmeye çalışıyoruz. Nurettin Topçu mesela Osmanlı'ya çok vurguda bulunmuyor. Zaman zaman önemsiyor ama asıl Selçukluları önemsiyor.
Kurucu unsur.
Kurucu unsur görüyor çünkü Anadolu derken onu algıyor. Osmanlı dediğimizde Anadolu'nun sınırlarına sığmayan
büyük imparatorluk. Bir ufuk. Evet.
Yani Balkanlar var. Değil mi?
Tabii.
Ondan sonra
Kuzey Afrika var.
Kırım var. Bilmem, evet, ne. Kuzey, evet, Afrika var.
Hicaz bölgesi var.
Basra'ya kadar gidiyor. Evet. Hicaz var. Ona Adriyatik'e kadar gidiyor.
Evet.
Yani hem Akdeniz İmparatorluğu'dur, hem Anadolu İmparatorluğu'dur, hem Orta Doğu İmparatorluğu'dur, hem Karadeniz İmparatorluğu'dur, hem Balkanlar İmparatorluğu'dur. Evet. Yani alt imparatorluklar diye tanımlarsak. Şimdi böyle bir şey. Dolayısıyla Osmanlı'yı biz Anadolu olarak tanımlayamayız yani. Bakın Osmanlı döneminde herhangi bir Eşrefoğlu Rumi'yi düşünün, İznik'te yaşıyor. Ya İznik ne yani? İznik tabii ki tarihi bir önemi var Osmanlı'nın kuruluşu ama sonra asıl başkent Bursa oluyor.
Evet.
İznik'te yaşayan bir Eşrefoğlu Rumi'nin hayatına bakıyorsun, Halep'e gidip geliyor. Değil mi?
Evet.
Veya Muhammed Sadık'a bakıyorsunuz, Erzincanlı birisi mübarek Bursa'ya geliyor, bir Nakşi Şeyhi. Ondan sonra Kafkaslara gidiyor. Ondan sonra Hicaz'a gidiyor. Senelerce oralarda yaşıyor. Talim görüyor, kalıyor, inzivaya çekiliyor, hac yapıyor. Ondan sonra tekrar Üsküdar'a geliyor.
Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri de öyle hocam.
Değil mi?
Tabii.
Şimdi bu insanların hayat hikayeleri ne anlatıyor? Bunlar Anadolu'da ama sadece Anadolu değiller.
Tabii,
yani.
Tabii Balkanlar'da, Suriye'de.
Bu kadar geniş coğrafyada dolaşan duran, tabii, eğitim alan, şehirleri olan, mürşitleri olan, değil mi? Talebeleri olan, halifeleri olan
aslında
insanlar.
Aslında tam da bugün yüceltilen o dünya vatandaşları aslında.
Kesinlikle. Bunlar geniş bir dünyaları var.
Evet.
O nedenle Cumhuriyet bunu istemiyor yani. Anadolu sınırları içinde. Anadolu sınırlarını aslında yine aşan irfani gelenek var, biliyor musunuz? Tek akım yani, bakın. Her sene hacca giderek hacda dünyanın değişik yerlerinden gelen İrfan ehli insanlarla görüşüyorlar. Birbirine, değil mi, ders veriyorlar. Haznevi diye bir mesela yol var. Haznevilik,
evet,
Nakşilik.
Evet.
Bu Güneydoğu Tarik. Anadolu'dan çıkıyor. Gidiyor Suriye'ye, Irak'a. Ondan sonra tekrar Elazığ, o bölge, Suriye, Irak bilmem ne. Hala devam ediyor. Şimdi Anadolu'nun sınırlarını tanımamış bunlar. Yani düşünün. Ama bu bahsettiğimiz Anadolulaşma siyaseti Cumhuriyet'in o yıllarında o ulus devletin, Türklerin ulus devleti ancak bu Anadolu sınırları içinde olabilir. Burayla ilgilensinler, buranın dışıyla ilgileri olmasınlar. Bunlar dünyayla ilgilenerek başımıza bela oluyorlar. Bunu İngilizler özellikle istemiyor. Çünkü İngilizler o Osmanlı coğrafyasından geri kalana en fazla el koyan İngilizlerdir.
Yani biraz da hocam bizim Anadolu dışındaki ilgimiz, alakamızla Avrupalıların, Batılıların, evet, ilgisi alakası da farklı değil mi? Yani biz koruyucu, hami, kollayıcı bir uhuvvet, kardeşlik bağı içerisinde düşünürken onlar kolonyalist, sömürgeci, emperyal emellerine alet ettikleri coğrafyalar olarak görüyorlar ve o pastayı elbette, da paylaşmak istemiyorlar.
Elbette, kesinlikle. Yani biz imar diyoruz, şenlendirme diyoruz. Hala Osmanlı'nın gittiği yerlerde birçok eserler var. Değil mi? O insanlara hizmet eden. Sadece cami yapmamış yani. Orada çarşı yapmış, orada hastane yapmış, orada köprü yapmış, orada yol yapmış. Orayı imar etmiş. Orayı umranlaştırmış İbn Haldun'un ifadesiyle. Böyle bir yönü var yani Osmanlı'nın. O yani şeyler, sömürgecilik böyle bir şey değil. Emperyalizm öyle bir şey değil. Emperyalizm, sömürgecilik bugün hala yürüyor. Afrika'da zenginliklerine el koyuyorlar. Üzerinde kalan insanlarla birbiriyle yoksulluktan dolayı birbirini öldürsünler, kavga etsinler. Etnik çatışmalar, mezhep çatışmaları, onlarla boğuşup dursunlar. Böyle bir şey var.
Evet.
Şimdi bu mesela Hilmi Ziya Ülken de Türkiye'nin önemli sosyologlarından birisi. O da yeniden Anadolu'ya dönüyor. Anadolu ile ilgili bir takım destanlar, bir takım menkıbeler, onlar üzerinden giderek toplumu anlamaya çalışıyor.
Evet. Hocam, Hilmi Ziya Ülken'den bahsetmişken, hani yeni bir başlığa da geçiyoruz. Bir kısa evet. ara verelim. Tamam. Ardından devam edelim. Kıymetli dostlarımız, Düşünce Günlüğü'ne şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar görüşeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Değerli dostlarımız, tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dostlarımız, bugün önümüzdeki iki haftada konuşmayı planladığımız bir kavramlar setini Düşünce Günlüğü'ne konuk ediyoruz. Anadolulaşmak, Türkleşmek ve İslamlaşmayı konuşacağız. Bugün de bu setin ilk kavramı Anadolulaşmayı konuşuyoruz. Hocam, evet. Hilmi Ziya Ülken'de kalmıştık. Buyurun.
Şöyle bir şey var tabii. Yani bir yandan da batılılaşma politikasının getirdiği Anadolu'yu dışlama gibi bir tutum da var. Kendi kültürünü dışlama gibi bir tutum da var. Kendi folklorunu, müziğini. Yani Türk müziği yasaklanmış bir dönem. Yani sanat müziği mesela, evet. saray müziğidir, Osmanlı müziğidir denmiş. Anadolu'nun geleneksel kültürel dünyası reddedilmiş. Dolayısıyla bu batılılaşma politikasının getirdiği dışlayıcı tutuma karşı Anadolu'yla barışarak kendi kültürüne dönme, yerli olma, milli olma gibi bir arayış da var.
Evet.
Böyle bir yön de var. Günümüzde bu yeniden ortaya çıkıyor. Günümüzdeki Anadolulaşma, o cumhuriyetin batılılaşma politikasının bir parçası olan siyasetin anlayışın bir devamı değil. Günümüzdeki Anadolulaşma daha farklı.
Daha farklı. Yani o hocam, o ilk dönem aslında milliyetçiliğe de zemin oluşturacak, içinden biraz değerlerin, dinin çıkarıldığı, onun tabii. nüfuzunun yok sayıldığı bir, aslında bir yani sınırları belli bir alan olarak mı tahayyül edildi?
Daha çok bu sınırların dışında iddiamız yok.
Evet.
Biz burada kendimizi kurmalıyız, evet. burada var olmalıyız. Mesela bakın.
Ama yani nasıl olacak hocam? Yani her şeyden ari, dini çekiyorsunuz, işte sanatı çekiyorsunuz. Ama Osmanlı bakiyesi ne varsa
özellikle
çalışıyorsunuz.
Özellikle Osmanlı bakiyesi kaldırılıyor.
Evet.
Mesela dinle ilgili bir takım şeyler var. Bir yandan dini modernleştirme var. Bir yandan dini tasfiye var, bir yandan dini yeniden üretme çabası var.
Dönüştürme var.
Birkaç politika beraber var. Mesela Fuat Köprülü'nün Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar.
Evet.
Önemli eserlerden birisidir.
Doğru.
Bakın orada gündeme gelen ne? Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana. Cumhuriyet döneminde bunlar gündeme geliyor. Bunlar Osmanlı bakiyesi içinde yer alan şahsiyetler değil.
Üst isimler.
Özellikle yani. Seçiliyor bunlar.
Evet, şemsiye isimler.
Yani ama bu mesela Yunus Emre Cumhuriyet döneminde yeniden üretilen, yoğun bir biçimde üretilen bir şahsiyet. Yunus Emre
ama imgesi, hümanizm içerisinde üretiliyor değil
güzel,
mi hocam?
Aynen öyle. Mevlana'da, Yunus Emre'de, Ahmet Yesevi'de, hatta zaman zaman Hacı Bektaş Veli de buna eklenir.
Evet.
Bu dört isim hep beraber anılır ve bu dört isimle birlikte Batı humanizmiyle birleşen bir Müslümanlık anlayışı gündeme getirir.
Müslümanlık da değil, ahlak anlayışı yani. Böyle referansı da.
Yani ahlak evet. merkezi bir Müslümanlık diyelim.
Evet.
Ha, yani
evet.
ahlak evet, merkezi hocam. Bir Müslümanlık. Efendim Yunus Emre çok böyle şey bir adam. Yani işte heybesini atmış falan omuzuna. Çiçeklerle böceklerle konuşan, hep insan insan diyen, hep sev diyen bir insan. Ya ben Yunus Emre'nin divanını okudum bir sosyolog olarak. O ciddi anlamda eleştirileri var. Yani o mesela bir hana rast geliyor. Handakiler dünyevi bir halde, tamam mı, içiyorlar. Ondan sonra iktidara önünde kul olmuşlar. İktidar eleştirisi var. Dünyevilik eleştirisi var. Tamam mı? Yunus Emre şimdi bir Türkmen'in zaten böyle çok başı eğik olması da düşünülemez. Yani,
doğru.
Türkmen dediğin
evet,
adam
evet.
biraz baş kaldıran bir adam
doğru.
olur. Biraz protest bir adam olur
protest
yani.
Protest adam.
Türkmen bir adam böyle hani değil mi? Şey olmaz ki. Yani Osmanlı bir sürü Türkmenlerle uğraşmış.
Ya taşranın adamı.
Ya taşra dağın adamı.
Dağın adamı.
Hareket adamı.
Çevrenin adamı.
Çevrenin adamı. Yani daha kendi başına yaşamak isteyen bir
Islah
adam.
Islah edilmiş merkez insan tipi yok
değil
yani.
Değil yani. Tamam mı? Yunus Emre böyle bir hale getirildi. Hala da böyle üretilmeye devam ediliyor. Yahu bir defa Türkmenliğin sosyolojisi böyle değil yani. Türkmen bir adam o kadar halis buhris bir adam olmaz.
Halim Selim.
Halim Selim olmaz tamam mı? Elilerdeki memur tipi var ya Cumhuriyet'in
evet,
çizdiği.
Evet.
Yunus Emre'de o memur tipine uyan bir insan yani. Bıyıkları bile öyle. Enteresan bir şey. Vallahi billahi.
Böyle resmedilmiş
böyle
daha
doğrusu. Böyle resmediliyor. Bu hakikaten çok humanist. Bir Türkmen humanist olamaz yani. Ne yaparsanız yapın. Türkmen'i Oxford'a da geçirip getirseniz.
Hocam resmetme derken o Cumhuriyet ideolojisinin resmettiği Mevlana da öyle hocam. Yani böyle
evet.
iki büklüm duran.
Değil mi?
O işte sakalıyla bıyığıyla garip bir şekilde resmedilen.
Evet.
Yani. Aksiyondan uzak.
Evet.
Bir köşesinde oturan bir adam.
Bir adam böyle bir şey.
Profili.
Anadolu da böyle anlatılmaya çalışılıyor.
O zaman hocam şunu da diyebilir miyiz? Yani Cumhuriyet ideolojisi Anadolulaşmayı kendine göre inşa etmeye çalışıyor.
Elbette. Anadolulaşma işte Latinlikle,
evet.
Greklikle, Humanizmle.
Ya.
Bunları da halka yakın geldiği için Yunus Emre ve Mevlana üzerinde yapmaya çalışıyor.
Evet.
Hacı Bektaş Veli üzerinde yapıyor.
Çalışılmış bir ideoloji aslında
kesinlikle
hocam. Cumhuriyet ideolojisi açısından bakarsanız.
Kesinlikle önemli bir şey. Üzerinde çalışılmış bir mesele, yürütülmeye çalışılıyor. Şimdi yeni dönemdeki Anadolulaşma daha farklı. Yani biz kendi bu sahte Anadolulaşmayla değil, gerçek Anadolulukla bir tanışalım, bunu
evet,
keşfedelim. Böyle bir arayışı var. Yani.
Ne var hocam? Peki bugünkü
yani burada,
Anadolulaşmanın tasvirini yaparsak
evet,
ne tür vasıfları var?
Mesela tasavvufla ilgili çalışmalarda çok belirgin bir biçimde öne çıkıyor. Mesela Anadolu irfanı deniyor. Anadolu'yu
evet.
mayalayanlar deniyor. Ondan sonra İbn-i Arabi'nin yolunda giderek Anadolu'da vahdeti vücut temsil eden Davud-i Kayseri gibi.
Anadolu'yu
Konevi
İslam'a
gibi.
Açanlar Alperenler
evet,
deniyor.
Alperenler
evet.
deniyor. Bunlar üzerinde yoğunlukla duruluyor. Bunlar gündeme getiriliyor. İrfan geleneğinden yararlanarak biraz da işte Türklük biraz daha yan kolu bunun ama merkezi olarak tasavvuf üzerinden giderek ya, yeniden bu yapılmaya çalışılıyor. Tabii dünyanın şöyle İslam dünyasının şöyle bir şeye ihtiyacı var. Yani Körfez ülkeleri daha çok Vahabilik üzerinden, Selefilik üzerinden gidiyorlar. Efendim İran Şii gelenek üzerinde giden bir şey var. Türkiye ehli sünnet anlayışının getirdiği İslam ümmeti için daha orta yol olan, daha geniş bir barış konseptini temsil eden, içinde ruhaniyeti de taşıyan, irfanı da tutan bir gelenek. Bunun irfan boyutu, dünyanın da ciddi bir talebi var bu maneviyata, irfana. Bu Anadolu'da çok değerli bir kaynak olarak var. Anadolu'daki bu kaynağı işletmek, yeniden onunla tanışmak, onu yeniden coşkun hale getirmek, onu tıkayan şeylerden, tozlardan, yapraklardan, kayalardan arındırmak güzel bir şey, önemli bir şey. Bu hakikaten hem bizim ülkemizin hem bizim periferimiz olan ülkeler, Osmanlı periferisi diyelim, bunların ihtiyaç duyduğu bir şey. Dünyanın ihtiyaç duyduğu bir
evet.
şey. Yani Mevlana kutlamalarına bakıyorsun, bütün dünyadan katılımcılar var. Ama bunu biz hakikaten Mevlana'nın dediği yoldan giderek yapmalıyız. Mesela spiritualist akımlar bunu kendilerine çekiyorlar, saptırıyorlar. Humanistler bunu humanistleştiriyor, saptırıyorlar. Bunu sağlıklı yapanlar da var elbette. Çok değerli hocalarımız var, insanlarımız var. Anadolulaşma bu yönüyle bir müspet tarafa sahip. Ama yine de bu
siyasetin
bize,
katkısı var mı hocam buna?
Siyasetin dolaylı olarak bir katkısı var belki buna ilişkin.
Yani siyasi mesela, aktörlerin işte belediye başkanlarının yani devletin atadığı memurların, kaymakamların, valilerin.
Yani mesela diyelim ki Yunus Emre yılı kutlandı.
Mesela şey çok önemlidir hocam, yani Anadolu'da yani askerler, oradaki evet, üst düzey komutanlar, jandarma evet, komutanıdır, bölük komutanıdır, bilmem karakol komutanıdır. Ona doğru bakıp tavır alır yani bizim Anadolu insanı. Doğru. Oralarda da sanki bir mukaddesatçılık, bir milliyetçilik, bir Anadolulaşma değil mi hocam? Orada
evet,
da
böyle bir şey var, yaşama var. Fakat burada dediğimiz gibi yani Yunus Emre yılında da gördük. Bizim Yunus dedik. Yunus bizim olmakla yetmez. Yunus dünyanın olmalı.
Evet.
Ben bunu söyledim. Yani zaten Yunus Anadolu'lu. Zaten Türkmen. Zaten Türkçe yazmış. Yani sizin bir de bizim diye demememiz gerekmiyor. Bunu vurgulamamız gerekmiyor. Onun şeyhi demiş o kendi tekkesine. Ama bugün bizim Yunus değil. Bu bugün dünya Yunus'u olmalı. Orta Doğu'nun Yunus'u olmalı. Yunus Emre ile ilgili biz mesela Arapça yayınlar yaptık mı? Arap dünyasında bununla ilgili programlar yaptık mı, sempozyumlar yaptık mı, paneller yaptık mı, değil mi?
Yani
Türk dünyasında yaptık mı bunu?
Evet. Mevlana gibi belki evet, dünyada bilinen, tanınan bir şahsiyet haline getirmek gerekiyor. Fikirlerini taşımak gerekiyor.
O nedenle bunu ben hep diyorum, tasavvuf ve edebiyat şeyinden çıkarmak lazım. Antropologlar, sosyologlar, sanatçılar, açmak lazım
evet,
bunları.
Evet.
Bu belli meslek gruplarını tek eline alarak ve bu Türkiye'deki genellikle tarihçi ve edebiyatçı meslek grupları da çok muhafazakar ve çok milliyetçi, içe kapalı gruplar. Bu gruplar bize ait olsun da küçük olsun. Küçük olsun da bizim olsun.
Bir de hocam yani
bunu
çok
aşmak lazım.
Çok benzer yani çalışmalar yapılıyor.
Çok benzer.
Hani o sosyal bilimlere bir eleştiri var ya sürekli evet, arkeolojik kazı yapma
çok,
diye.
Çok tekrar.
Yani taşıma, yeniden yorumlama. Evet. Evet. Ortaya yeni bir şey koyma da yok yani
yok,
bu çalışmalarda.
Yani o nedenle bu evet, Anadolu sadece Anadolu olarak kalmaması lazım. Bunu taşımak lazım. İrfan geleneğimizi de Anadolu'ya sıkıştırmamak lazım. İrfan geleneğimiz büyüktür. Biz Anadolu'da konuşursak, İstanbul'da konuşursak, üretirsek, yayarsak, yaşarsak bu sadece Anadolu değil, ufkumuzu geniş tutup bütün dünyaya, bütün en azından doğal tarihi bağlarımızın olduğu hinterlandımıza
evet,
bunu taşımak, bunu temsil etmek, böyle bir iktidar etme, soft power değil.
Anladım.
Kesinlikle yani. Samimiyet ve
samimiyet
muhabbet olarak.
Yani dünyanın yani iyiliği için.
Dünyanın iyiliği
bizim
için.
Bizim ve dünyanın iyiliği için, komşularımızın
soft
iyiliği için.
Soft power değil, hard muhabbet
evet,
diyelim yani bize, tamam mı?
Evet.
Muhabbet yolu olarak bunun olması gerekiyor.
Hocam ben belki yani programın sonunda bu soruyu sormak ya da kapanışı biraz böyle karamsar yapmak da uygun değil ama evet, şunu da sormak istiyorum. Evet, bir taraftan küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz. Ataleti, tembelliği üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Zaten var olan bir nüve olarak bulunan bizde bir potansiyeli harekete geçirmeye çalışıyoruz da bir taraftan da bu aynı zamanda akıntıya karşı da kürek çekmek değil mi? Yani o Anadolulaşmak, Anadolu irfanı, evet böyle bir şey var da Anadolu insanının da hani bundan haberi var mı diyeyim. Yani evet, bir taraftan da bir sekülerleşme, ahlaki yozlaşma. İşte gidiyoruz hocam, görüyoruz, siz Elazığ'a gidiyorsunuz, evet, ben evet, hani evet, Kayseri'ye gidiyorum. Yani iki şehir, Anadolu'yu temsil eden iki şehir zaman zaman evet, sizinle konuşuyoruz. Evet. Yani Anadolu'da da o İrfan izleri silinmeye başlamıyor mu? Yani bir taraftan böyle bir hareket var ama en nihayetinde temsilcileri, aktörleri, yereldeki aktörleri de bizim insanlarımız ama o insanlarda da bir sekülerleşme, bir dünyaya bağlanma, aşırı şekilde bu tür referanslardan beri olma, uzak durma, normal işte ortalama bir dünya insanının kaygısına bürünüp yeme, evet, içme, yaşama, mal mülk edinme, kariyer peşinde koşma. Hani evet, çok bu böyle bir irfan temsilciliği de azalmıyor mu? Bu böyle de bir sıkıntımız var değil mi
ciddi
hocam?
Ciddi bir sıkıntımız
akım
var.
Akım olarak güzel fakat aktörler zayıflıyor gibi geliyor bana.
Şimdi Anadolu kendi başına dünya ufkuna sahip olamaz. Bizim Balkanlılara, Kafkaslara, bu ufuklara ihtiyacımız var.
Evet.
Balkan ufku önemli bir ufuktur. Bir defa Osmanlı'nın Balkanlara yönelmesi tesadüfi değil. Kafkaslar önemlidir. Biz Anadolu'yu tek başına yüceltirsek dar bir ufukta kalırız. Bizim realitemize de uymuyor. İstanbul bile sadece Anadolu değil. İstanbul'un bir tarafı da Avrupa'dır, evet, yani veya Balkanlardır. Avrupa, evet, demeyelim, Balkanlardır yani.
Da ya hem Avrupa'yı hem Asya'yı temsil tabii ediyor yani. Bir yani kısmı bir Asya, tarafı, bir kısmı Avrupa.
O nedenle biz Anadolu'da ciddi bir zenginleşme var. Hakikaten şehirlerimiz, otobanlar, havaalanları, spor merkezleri, kültür merkezleri, onunla fabrikalar, çok ciddi anlamda bir ekonomik kalkınma var. Bugün Türkiye ekonomik kriz yaşıyor olabilir konjonktürü ama
her şehirde üniversite var
ciddi
hocam.
Ciddi anlamda, evet, evet. Ama bu ekonomik kalkınma, bu zenginleşmeyi biz ruhla, maneviyatla, kültürle, sanatla dengelemezsek çok kötü bir materyalizme doğru kayarız. Çok kötü bir sekülerleşmeye doğru kayarız. Çok kötü bir dünyevileşmeye doğru yol alırız. O nedenle çok acil bir biçimde biz maneviyat merkezleri midiriz, kültür merkezleri midir? Bilim merkezleri değil, kültür maneviyat merkezleri, kültür sanat merkezleri. Burada hakikaten insanlarımıza adabı, erkanı, konuşmayı, kalkmayı, giyimi, davranmayı öğretecek, insan olmayı öğretecek, gösterecek merkezleri çok hızlı bir biçimde açmamız lazım. Donatmamız lazım bunlarla. Her bir fabrikaya belki böyle bir kuruluş için belli bir fon aktarma şartını getirmemiz lazım.
Evet.
Yani, ama bunu ciddi yapmalıyız.
Kesinlikle.
Yani.
Kesinlikle.
Ben bunu Kayseri'ye giderken arkadaşımı ziyarete gitmiştim yıllar önce, 2010 yılında. Buranın zenginleri ne yapıyor dedim. Saat 10'dan itibaren evlerine çekiliyorlar. Çok ürktüm. Bunlar dedim yoruluyorlar, çalışıyorlar, üretiyorlar. Akşamları da bir sanat faaliyeti, bir ruhsal gelişim faaliyeti, bir kültürel etkinlikle kendilerini dinlendirmeleri, kendilerini geliştirmeleri lazım. Yoksa bu kadar üretim, zenginleşme, çaba vesaire bambaşka bir yöne doğru götürür. Ya o nedenle bu dediğiniz mesele önemli. Madem biz Anadolu'nun o bahsettiğimiz güzel tarafları varsa onlar tarihteki gibi aynen bugüne taşınma olmaz. Onlardan ilham alarak sanatçılarımız bugünkü dünyada yaşıyor.
Evet.
Kültür adamlarımız bu iki dünyada yaşıyor. Bu ihtiyaçlarını da idrak ederek
yeni bir format
yeni
çevirmek
bir formata
lazım.
Formata çevirerek insanlarımızı eğlendirecekler, zevklerine hitap edecekler, dünyalarını estetize edecekler, giyim kuşamlarını, hal hareketlerini. Bu hakikaten Anadolu'nun o maddi kalkınma, şahlanma arayışıyla bütünleşirse daha güzel geleceklere doğru inşallah yelken açarız.
Evet. Hocam çok teşekkürler. Haftaya inşallah
Türkleşmeyi
konuşacağız. Böyle iki haftalık bir programımız ortaya çıkmış oldu. Değerli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya Türkleşmeyi konuşmak üzere tekrar beraber olmayı umut ediyoruz. İnşallah görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.